Denemeler.
Ayrım 26.
Şimdi tükrüğün ne olduğunu bize göre mi söyleyeceğiz, yılana göre mi? Gerçek özünü ararsak bizim duyularımıza mı başvuracağız, yılanın duyularına mı? Plinius, Hindistan'da tavşana benzer bir çeşit balıktan bahseder. Bu balık bize zehirmiş, biz de ona. İnsan şöyle bir dokundu mu ölüverirmiş. Zehirli olan insan mı, balık mı? Kime inanacağız? Balığın insan için dediğine mi? İnsanın balık için dediğine mi? Kimi hava insana dokunur, öküze zarar vermez. Kimi hava da tersine. Hangi havaya kötü hava, muzır hava diyeceğiz. Sarılığa tutulanlar her şeyi bizden daha sarı, daha soluk görürler. Sarılık hastasına göre sarıdır her şey. Hekimlerin hipospagma dedikleri hastalığa, kanın deri altına yayılması hastalığına tutulanlar da her şeyi kırmızı, kan rengi görürler. Gözümüzün gördüğü işi değiştiren bu hallerin hayvanlarda sürekli, temelli durumlar olmadığını nereden biliyoruz? Bazı hayvanların gözleri aslında bizim sarılık olanlarımızın gözleri gibi sarı, bazılarınki de kıpkırmızıdır. Bu hayvanlar herhalde renkleri bizden başka türlü görüyorlar. Doğru olan acaba hangimizin gördüğüdür? Çünkü eşyanın özü yalnız insana göredir diye bir kanun yok. Katılık, beyazlık, derinlik, ekşilik bizim kadar hayvanların da işlerine ve bilgilerine karışık. Gözümüze şöyle bir bastırdık mı, baktığımız her şeyi daha uzun, daha büyük görürüz. O zaman lambalardan iki ışık çıkar, insan çift yüzlü, nesneler çift olur. Oysa birçok hayvanın gözleri kendiliğinden basıktır. Kulaklarımızı bir şey tıkamış ya da ses borusu sıkışmışsa sesleri her zamankinden başka türlü duyarız. Kulakları tüylü ya da kulak yerine ufacık bir delikleri olan hayvanlar bizim duyduklarımızı duymaz, sesi bir başka türlü alırlar. Şenliklerde, tiyatrolarda, meşalelerin ışığı önüne renkli bir cam kondu mu, bulunduğumuz yerdeki her şey bize yeşil, sarı ya da mor görünür. Gözleri değişik renkte olan hayvanların nesneleri gözlerinin renginde görmeleri hiç de olmayacak bir şey değil. Demek bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur, her şeyi kendine göre değiştirir, aslında dünyanın ne olduğunu bilemez oluruz. Çünkü her şey bize duygularımızla bozulmuş, aslında ayrılmış olarak gelir. Pergel, gönge, cetvel bozuk oldu mu, onlara dayanan bütün orantılar, onlara göre yapılan bütün yapılar da ister istemez kusurlu, sakat olur. Duyularımız kesin olmadığı için, onların ortaya koyduğu hiçbir şey de kesin değildir. Peki ama bu ayrılıklar karşısında doğruluk hükmünü kim verecek? Din kavgalarımızda hüküm verecek adamın hiçbir mezhepten olmamasını, hiçbir tarafa bağlılığı, eğilimi bulunmamasını isteriz. Öyle adam da Hristiyanlar arasında bulunamaz. Burada da aynı şey. Çünkü hüküm verecek olan ihtiyarsa, gençlerin nasıl düşündüğü üstüne hüküm veremez, çünkü bu konuda bir taraftadır. Gençse yine öyle. Sağsa, hastaysa, uyanıksa, uykudaysa yine öyle. Demek öyle biri gerekli ki, bütün bu hallerin dışında olsun, insanların sordukları şeylerin hiçbiri kendisiyle ilgili olmasın. Yani olmayan bir yargıcın olması gerekli. Dünyada gördüklerimizin doğruluğunu, yanlışlığını anlamak için doğruyu gösteren bir araç olması gerek. Bu aracın doğruluğunu anlamak için bir deneme gerek. Denemenin doğruluğunu anlamak için de bir araç. Gel de çık bu işin içinden. Madem duyularımız kendileri kesin olmadıkları için sorunumuzu kesin olarak çözemezler, öyleyse akla başvurmalı diyeceksiniz. Ama hiçbir akıl da başka bir akıl olmadan ortaya çıkamaz. Döndük mü yine gerisin geri? Nasıl konuşmalı? Sözümün akışını bozup güzel tümceler aramaktansa, güzel tümceleri bozup sözümün akışına uydurmayı daha doğru bulurum. Bir sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, işimize yaramalı. Söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve dinleyenin kafasını öyle doldurmalı ki artık sözcüklerini hatırlayamasın. İster kağıt üstünde olsun, ister ağızdan, benim sevdiğim konuşma düpedüz, içten gelen, lezzetli, şiirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun, zararı yok. Ama sıkıcı olmasın. Süsten, özentiden kaçsın, düzensiz, gelişi güzel ve korkmadan yürüsün. Dinleyen her yediği lokmayı tadarak yesin. Konuşma, Seuton'un Julius Caesar konuşması için dediği gibi askerce olsun. Ama ukalaca, avukatça, vaizce olmasın. Söylev sanatı insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik sözcükler, duyulmadık tümceler aramak da bir medreseli çocuk çabasıdır. Ah, keşke Paris'in sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem. İyilerin en iyisi. Filozoflar arasındaki çatışmaların hiçbiri insanlığa en yüce iyinin, hayru alanın ne olduğu sorunu üzerindeki kadar sert ve çetin olmamıştır. Varro'nun hesabına göre bu kavgadan 288 mezhep türemiştir. En üstün iyi üstünde anlaşamıyorsanız bütün felsefede anlaşamıyorsunuz demektir. Kimine göre bizim için en iyi olan erdem, kimine göre keyif, kimine göre doğaya uymadır. Kimi bilimde görür onu, kimi acı duymakta, kimi görünüşe aldırmamakta. Ki bu kanıya Pisagoras'ınki de bağlanır gibidir. Hiçbir şeye şaşmamak, işte budur, numasius. Seni mutlu kılıp mutlu tutacak olan. Aristoteles hiçbir şeye hayran olmamayı kendini beğenme sayar. Arkesilas da der ki, bütün iyilikler diretmekten, dediğinden dönmeyip dosdoğru gitmekten, bütün kötülükler de kadere boyun eğip her şeyi oluruna bırakmaktan gelir. Hayatımız, der Fisagor, olimpiyat oyunlarında biriken büyük kalabalığa benzer. Kimileri oyunlarda ün kazanmak için bedenlerini işletirler. Kimileri para kazanmak için satılık mallar getirirler. Kimileri de, en kötüleri değildir onlar, başka çıkar düşünmeden her şeyin niçin nasıl yapıldığına bakar, kendi yaşamlarını anlamak ve düzenlemek için başkalarının yaşamlarını seyrederler. Doğruluk kaygısı. Düşünce çatışmaları beni ne kırar ne yıldırır, sadece dürtükler, kafamı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız. Oysa ki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders gibi değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa. Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış, kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde yumruklarımızı sıkıyoruz. Ama ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. Sen bir budalasın, saçmalıyorsun desinler bana. Ben dostlar arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim. Dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı. Kulaklarımızı öyle sert, öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki salon konuşmalarının yumuşak seslerini duymaz olsunlar. Ben bir araya gelen insanların sertçe, erkekçe konuşmalarını isterim. Dostlar arasındaki bağlar sert, yırtıcı olmalı. Nasıl ki aşk da ısırmalar, kanatmalar ister. Dostluk kavgacı olmadı mı sağlam ve cömert de değildir. Nazlı, yapmacık bir hava, birini kırma korkusu dostluğa rahat nefes aldırmaz. Çatışmadan tartışılamaz. Bana çatıldığı zaman öfkem değil, dikkatim uyanır. Bana çatandan bir şeyler öğrenmeye can atarım. Doğruyu bulmak her iki tarafın kaygısı olmalı. İnsan öfkelendi mi, düşünemez olur. Aklından önce sinirleri işler. Tartışmalarda bahis tutuşmak hiç de faydasız değildir. Doğrudan ayrıldık mı, elle tutulur bir şeyler kaybetmeliyiz. Yıl sonunda uşağım demeli ki bana, bilgisizlik ve inatçılık yüzünden bu yıl 1.000 lira kaybettiniz. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar. Uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar, teslim olurum. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş, çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur. Zararıma da olsa eleştirmeciye uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. Doğrusu çağdaşlarımı böyle bir işten yana çekmek kolay değil. Düzeltilmek herkesin ağrına gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor. Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları. Yaşama sanatı. Dünyada insanlığını bilmekten, insanca yaşamaktan daha güzel, daha doğru bir iş yoktur. Bilimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını bilmektir. Hastalıklarımızın en belalısı bedenimizi sevmemek, küçük görmektir. Ruhunu bedeninden ayırmak isteyen gücü yeterse bu işi beden hastayken yapsın, ruhunu hastalıktan korumuş olur. Ama bunun dışında ruh bedenle işbirliği etmeli, onun zevklerine katılmalı, onunla karı koca olmalı ve bilgeliğe ermişse beden hazlarına, acılaşmalarına meydan vermeden dizgin vurmalı. Kendinden dışarı çıkmak, insanlıktan kaçmak çılgınlıktır. Buna çaba harcayanlar melek olacaklarına büsbütün hayvanlaşır, yükselecek yerde alçalırlar. İnsan bilimlerinin en aşağılığı da bence en yukarılarda dolaşanıdır. İskender'in en küçük, en bayağı yanı tanrılaşmak, göklere çıkmak hevesine kapılmasıdır. Söz aramızda göklerde dolaşanların düşünceleriyle yer altında yaşayanların adetleri arasında her zaman garip bir benzerlik görmüşümdür. İnsan beden hazlarını gereğince tatmayı biliyorsa tanrılara yaraşı bir olgunluğa varmış demektir. Kendi koşullarımızda başkalarını aramamız onlardan yararlanmayı bilmediğimiz içindir. Kendimizden kaçmamız kendimizde olup biteni bilmediğimizdendir. İstediğimiz kadar yüksek sırıklar üstüne çıkalım, yine kendi bacaklarımızla yürüyeceğiz. Dünyanın en yüksek tahtına da çıksak yine kendi kıçımızla oturacağız. Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır. Romalı ve Osmanlı büyüklüğü. Marcus Antonius demiş ki, Romalıların büyüklüğü almaktan çok vermekte kendini gösterir. Antiochus bütün Mısır'ı almış. Kıbrıs'ı, daha birçok yerleri de almak üzereymiş. Zaferlerden zafere koştuğu sırada Popilius, Senato'nun elçisi olarak kendisine gelmiş. Getirdiği mektupları okumadan önce elini sıkamayacağını söylemiş. Kral mektupları okumuş, düşüneyim demiş. Popilius bir değnekle kralın çevresine bir çember çizmiş. Senato'ya götüreceğim cevabı vermeden bu çemberden dışarı çıkma yok demiş. Antiochus bu sert buyruk karşısında afallamış. Biraz düşündükten sonra Senato'nun dediğini yapacağım demiş. Bunun üzerine Popilius kendisini Roma milletinin dostu diye selamlamış. Böylece kağıt üzerine çizilmiş birkaç harf Antiochus'a koca bir krallığı da kazanmak üzere olduğu zaferleri bir anda bıraktırıvermiş. Hemen elçileri Senato'ya yollayıp aldığı buyruğa ölümsüz tanrıların sözüymüş gibi uyacağını bildirmiş. Augustus savaşarak aldığı bütün toprakları sahiplerine geri vermiş ya da yabancılara bağışlamış. Tacitus, İngiltere kralı Coidimus'tan söz ederken Roma'nın bu yüce kudreti üstünde durur. Romalılar der, eskiden beri yendikleri kralları tahtlarında bırakıp buyrukları altına alırlar, böylece kendilerine kralları hizmet ettirmiş olurlar. Türklerin padişahı Süleyman da Macar krallığına ettiği cömertliği herhalde aynı düşünceyle etmiştir. Kendisi öyle demezmiş de, bunca ülke, bunca kudret bana çok geliyor, bezdim artık dermiş. En iyisi gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır. Yoksa kitap yüklü birer eşek yaparız onları. Kırbaç zoruyla bilim dolu bir çanta taşıtıyorlar onlara. Oysa bilimi evimizde saklamak yetmez, evlenmek gerek onunla. Yorumlar kaynıyor her yanda karınca gibi, gerçek yazarsa binde bir çıkıyor. Bilgi ve inanç. Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır. Sonra da üzerlerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en çok inanır. Bize masal okuyanlar çok rahat konuşurlar. Alşimistler, kahinler, hukukçular, falcılar, doktorlar gibi. Korkmasam bunlara daha başkalarını da katardım. Mesela Allah'ın istediklerine sözcülük eden bir takım adamlar vardır. Her olayın nedenlerini bilir görünürler. Tanrı'nın yaptıklarında yüce iradesinin hangi sırları gizlediğini görürler. Olup biten şeylerin birbirini tutmaması, bir o yana bir bu yana kaçması, bir doğudan bir batıdan gelmesi bu adamları yıldırmaz. Yine hep bildiklerini okurlar, aynı kalemle akı da karayı da yazar dururlar.
Ayrım sonu.